Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Uzun zamandır beklenen sorunun cevabını evet. Türkiye verdi. 14 Mayıs'ta gerçekten merakla beklenen bir seçimdi. Sadece Türkiye içinde değil, dünyada da biliyorsun kesinlikle. Merak uyandıran. Hatta 2023'ün en önemli seçimlerinden biri tabii. değil. En önemli seçimi aynen. şeklinde bir dil vardı hatırlarsan. Bütün o süreç geride kaldı. Tabii şimdi detaylarıyla konuşacağız. Seçim sonuçları bize ne söylüyor? Tabii ki 28 Mayıs'ta ikinci tur var. Evet. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yani AK Parti Genel Başkanı avantajlı bir şekilde bu seçime gidiyor. Ne söylüyor bize onu konuşacağız. Tabii birkaç hususun altını çizmek lazım. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır iktidarda ve 2002'de girdiği ilk seçimden bu yana eğer 14 Mayıs seçimini hem başkanlık yarışı hem de meclis yarışı olarak değerlendirir ikiye bölersek 17. zaferini elde etti.
Evet.
Bu çok önemli bir mesele. Yani demokratik standartlara haiz bir ülkede bu kadar uzun süre seçim kazanabilen ve bütün seçimleri birinci sırada bitirebilen başka bir örnek yok.
Doğru.
İkincisi de şu, AK Parti birinci parti olma vasfını korudu. Yine 2002'de iktidara gelmişti. Benzer bir oy oranıyla %34 oy oranıyla aradan geçen 21 yıl sonrasında girmiş olduğu bütün genel seçimlerde, girmiş olduğu bütün yerel seçimlerde, referandumlarda kazanan parti birinci parti oldu. Bu da çok önemli.
Evet, hem de bunu pandemi ve depremin
evet,
üzerine.
Tabii elde. Onları konuşacağız. Evet, üçüncüsü de biliyorsunuz sevgili dinleyenler 14 Mayıs öncesi süreçte iki ittifak üzerinden ilerledi temel olarak. Başka ittifaklar da vardı ama bu iki ittifaktan hangisi acaba meclis çoğunluğunu elde edecek? Çünkü Türkiye'de parlamento 600 sandalyeden oluşuyor ve bu sandalyelerden 300 artı birini alan taraf çoğunluğu elde ediyor. Tabii ki bu yasa değiştirme ve anayasa değişikliği konusunda yeterli bir sayı değil ama parlamento çoğunluğu takdir edersiniz ki bütün sistemlerde farklı politik partiler arasında çok önemlidir. ABD'de de biliyoruz başkanlık evet. seçimleri yapılıyor. 2 sene sonra kongrede bir seçim yapılıyor. Temsilciler Meclisi değişiyor bazı oranlarda. Türkiye'de bu bakımdan ele aldığımızda Cumhur İttifakı yani Cumhur İttifakı'nın adayı olan Erdoğan, MHP içerisinde yer alan AK Parti ve Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi partilerin çoğunluğu mecliste yine çoğunluğu elde etti. Hem de aşağı yukarı 22 milletvekili fazlayla. Şimdi dolayısıyla bu da önemli. Dördüncüsü muhalefet beklediğinin aslında çok çok altında bir oy oranıyla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi evet oransal olarak oyunu arttırdı ama içerisindeki milletvekillerinin deva ve gelecekten olduğunu gördüğümüzde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarını çok fazla arttıramadığı görüldü. Yine çok üzerinde konuştuğumuz seninle 14 Mayıs öncesinde HDP Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girdi ve oy oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bize çok şey söylüyor elbette. Dış politika, iç siyaset, terörle mücadele, Türkiye'nin savunma sanayi, teknolojisi birçok şey söylüyor. Ama birkaç şeyi öne çıkararak konuşmak lazım bu programda. Sence o başlıklar neler? Hangi başlıklarda biz bu seçimin sonucunu değerlendirebiliriz?
Ya tabii çok faktör var. Sen de ifade ettin. Altını çizmemiz gereken çok önemli başlıklar var. Bir defa dediğin gibi tüm muhalefet hemen hemen Erdoğan karşısında birleşti. Hatta bunun küresel odakları da söz konusu oldu. FETÖ gibi, PKK gibi yapılanmalar da Erdoğan devrilmesi için büyük mücadele gösterdi. Ama tüm bunlara rağmen Türk halkı yine teveccühünü Sayın Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı ve ezici bir galibiyet aldı. Hele ki şu ana kadar kamuoyunda özellikle muhalefet bir algı yaratmaya çalışıyordu. İşte bir algı mühendisliği vardı aslında, bu anket firmaları üzerinde oluşturulmuş. Sanki Sayın Kılıçdaroğlu böyle açık ara ilk turu kazanacak, Erdoğan'a 6-7 puan fark atacak, yine Millet İttifakı'nın bileşenleri parlamentoda çoğunluğu alacakmış gibi bir algı ürettiler. Hatta kendi seçmenlerini de bu şekilde motive ettiler. Şimdi mesela Millet İttifakı'nın seçmenleri genel anlamda büyük bir kızgınlık içerisinde, tahammülsüzlük içerisinde. Çünkü anlayamıyorlar yani bu kadar önde olmalarına rağmen nasıl kaybettiler algısı var.
Yani burada, önde oldukları da ama bir algının sonucu değil
yani
mi?
Tabii yani kendileri işte o
kendilerini
algıyla,
inşa ettikleri algıya,
algıyla şimdi hazmedemiyorlar. Aynen. Ciddi bir öfkeye neden oluyor. Tabii Kılıçdaroğlu adına büyük bir başarısızlık. Bir defa bunun da altını çizmek lazım. Yani Erdoğan nasıl bir zafer elde ettiyse Kılıçdaroğlu da muazzam bir yenilgi aldı. Diğer tüm bileşenlerle birlikte. Bir defa şu çok açık bir şekilde görüldü. Yani Sayın Kılıçdaroğlu altılı masa dediğimiz yapıyı tamamen kendi adaylığını dayatabilmek adına dizayn ettiğini, diğer dört tane küçük partiye, bu dört küçükler dediğimiz DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti'ye işte 37 tane vekillik verdiği ve karşılığında ise hiçbir şekilde CHP'ye oy aktaramadığı görüldü. Bu da CHP içerisinde ciddi bir eleştiriye, yine CHP seçmenlerinde moral motivasyon açısından kırılmaya neden oldu. Keza yine Meral Akşener'in aslında haklı olduğu, kazanamayacak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu kodlamış olması ve o masadan ayrılması, geri dönmesi, oluşturulan baskı atmosferi çerçevesinde İyi Parti'nin geldiği nokta açısından da gerçekten dramatik bir fotoğraf ortaya çıktı. Tabi bunların ötesinde bizim özellikle uzmanlık alanımızda çalıştığımız alan itibariyle meselenin HDP ve PKK boyutu. Malum seçim sürecinin başından itibaren PKK stratejik bir adımla Kılıçdaroğlu'nu destekledi ve Erdoğan devrilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Hemen hemen her gün Kandil'de işte örgütün sözde liderlerinin açıklamalar yaptığını, bu AKP, MHP faşist iktidarını yıkmak için ellerinden gelen her çabayı göstermeleri gerektiği gibi böyle propaganda, terör propagandaları yaptılar. Onun legal alandaki siyasal uzantısı HDP ve yedek parti olarak kurulan YSP doğrudan Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Hatta onunla masaya oturdu. Çeşitli maddeler üzerinde anlaşına yönelik bir algı oluştu. Tabii Türk halkı da temel anlamda buna aslında tepki gösterdi. Ekonomideki sorunlara rağmen, işte 20 küsur yılın getirdiği yıpranmışlığa rağmen Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın başarısının arkasında Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın bu angajmanları, PKK ile olan ilişkisi, ortaklığının da çok büyük etkisi var. Yine FETÖ'nün görünür olmaya başlaması, Sayın İnce gibi isimleri elimine etmek için kaset komploları yapması ve Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale edeceği, engellemesi gerekirken sanki bundan memnuniyet duyuyormuş gibi bunun önünü açacak şekilde pozisyon alması kamuoyunda ciddi anlamda tepkiye neden oldu ve seçmen bence Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı bu bağlamda da cezalandırdı. Şimdi seçimlerin ikinci aşaması yapılacak. Sayın Erdoğan 49,5 gibi ezici bir zaferle gidiyor.
Yani makine. Neredeyse kazanıyordu aslında.
Yani öyle yani, aslında evet. Şu anda aslında kazandı bile denilebilir. Tabii Cumhur İttifakı'nın seçmenler açısından rehavete kapılmaması, yine sandıklara gidilmesi gerekiyor. Keza ancak muhalefet cephesinden baktığımızda ciddi bir moral motivasyon kaybı içerisinde olduklarını görüyoruz. CHP seçmeni kazandıklarını düşündükleri seçimi kaybetmiş, hem de fark yemiş olmanın getirdiği bir travmatik durumla karşı karşıyalar.
Çünkü
anlamlandıramıyorlar. Çünkü kendileri liderler tarafından yanıltılıyorlar. Kendi medyaları tarafından.
Evet. Aslında şunu yani şöyle dinleyicilere hızlı bir şekilde background'u vermek lazım. Seçim gecesi neler yaşandı Türkiye'de? Hatırlarsan arka arkaya açıklamalar geldi. Evet. Çünkü muhalefet seçim sonuçlarını aktaran medyaya veya kaynağa, Anadolu Ajansı'na çok fazla güvenmiyordu. Hatta suçlayıcı bir tavır sergiliyordu. Bunun karşılığında da alternatif bir haber ajansından veri akışı sağlandı ama daha seçim sonuçları yeni açıklanmaya başlamışken hızlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia ettiler. Evet. Ardından Kılıçdaroğlu kendi eline gelen alternatif medya kaynağında ikinci sırada olmasına rağmen öndeyiz açıklamasına bulundu. Sonra tekrar belediye başkanları ekranın karşısına geçtiler. Yine önde olacak olduklarını ve seçimi birinci bitireceklerini söylediler. Sonra Kılıçdaroğlu geldi. Çok sert bir açıklama yaptı. Ve yaklaşık 1,5 dakika falan sürdü. Orada da yine görüntü itibariyle, vücut dili itibariyle, seçtiği kavramlar itibariyle çok sertti. Çok öfkeliydi. Sonrasında 7+1+5 ve 2 tane belediye başkanı toplumun karşısına geçtiler. Basın toplantısı yaptılar. 1 dakika 50 saniye sürdü. Sonrasında bu... ertesi günde Kılıçdaroğlu sert bir şekilde masadan masayı bir konuşma yaptı. Bir dakikalık bir konuşma görüntü. Yaptı. Masaya 3 kere eliyle vurdu. Evet, evet. Sonrasında tweetler atmaya başladı ve o umut vaat eden bahar Kılıçdaroğlu'ndan gelecek, korku, konsepti korku varken, pompalayan tam bir Kılıçdaroğlu'na bir işte doğru. Medyanın insanları hakir gördüğü deprem bölgesindeki oyları çok böyle veren AK Parti'ye gelen oyları eleştiren hatta onları aşağılayan bir dil dolaşıma sokuldu. Ya buna ne diyorsun peki? Yani niye böyle?
Ya bu şu bir defa gerçekten kazanacaklarını düşünüyorlardı ve buna yönelik ciddi bir algı üretmişlerdi ve bu gerçekleşmeyince travmatik bir görüntü oluşmaya başladı ve CHP Genel Merkezi her seçimde olduğu gibi maalesef bu seçim boyunca da gecesi boyunca da halkı yanıltacak, manipüle edecek işler yaptı. Dediğin gibi önce Kılıçdaroğlu çıktı öndeyiz dedi, kazanıyoruz dedi. İki belediye başkanını öne sürdüler İmamoğlu ve Yavaş'ı ve o defalarca Türk halkını aldatacak şekilde açıklamalar yaptılar. Kışkırtıcı ifadelerde, provoke edici ifadelerde Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar ama sonuçta kendilerinin yanlış olduğu, yanılgı içerisinde olduğunu, halk aldattığı da ortaya çıktı. Şimdi bu bir boyuttu. İkincisi Kılıçdaroğlu süreci seçim kampanyası boyunca aslında kendi adına iyi yönetmişti. Ama kaybettiğini görmesiyle birlikte o tüm ana argümanı boşa çıkartacak şekilde hani sakin güç, helalleşme, evet, bahar helalleşme, gelecek, kamplaşmadan uzak, yumuşak bir profil değil mi? Herkesi kapsayıcı, kuşatıcı, çatışmayan, evet, bağırmayan, evet, kavga etmeyen bir isimmiş gibi bir dizayn yapmışlardı. Bunun da hakikati temsil etmediği, gerçek Kılıçdaroğlu'nu gördük. Yani çıktı öfkeyle, eli titreyen bir şekilde bir açıklama yaptı. Ertesi gün masa yumruklamaya başladı. Çok sert tweetler atmaya başladı. AK Partilileri meclise girmiş bazı vekillere hedef aldı.
Ya inanılmaz.
Kadınlar
yani
ve gençler üzerinden provokatif inanılmaz söylemlerde bulundu. Ya bu bir hazımsızlık ve bence bir stratejiye de dayanıyor. Şunu yapmaya çalışıyorlar. İkinci turda sandığa gitmeyecek olan CHP seçmenini ve Millet İttifakı seçmenini motive ederek bir gerginlik atmosferinde bir çatışma dinamiği yaratarak sandığa götürme stratejisi. Ama Sayın Erdoğan ve hükümet kurmayları bu tuzağa kesinlikle düşmedi. Düşmeyecektir de. Çok olgun bir şekilde süreci yönettiler.
O akşam değil mi? O
Ömer Çelik başta olmak üzere tüm AK Parti kurmayları ve Sayın Erdoğan balkon konuşmasında yine bir tüm Türk halkını kuşatacak, kapsayacak şekilde vakarlı bir şekilde süreci yönetti. Bundan sonra da bence bu iki haftalık süreçte Sayın Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinin de çatışma dinamiği olmadan daha yumuşak bir şekilde kazanan taraf olduğunun bilinciyle, farkındalığıyla hareket ederek bu süreci götüreceğini ve bu tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu anlamda Kılıçdaroğlu şunu artık kabul etmek durumunda. Yani çok büyük ihtimalle seçimi kaybetti. Bundan sonra seçmenini de, kendi seçmenini de, hele ki İYİ Parti'nin seçmenini ve kendisine dışarıdan destek veren bu PKK'nın legal alandaki pozisyondaki HDP, YSP seçmenini de sandığa götürmesi çok zor görünüyor.
Peki,
bence ikinci turda Erdoğan çok daha fark artırarak kazanacak.
İkinci turu konuşacağız ama CHP ve Kılıçdaroğlu adına nasıl bir senaryo var? Genel başkan olarak kalabilir mi?
Yani ikinci tura kadar tabii kalacak. Yani evet, bu stratejik bir sessizlik içerisine girecekler. Her ne kadar şimdiden çok sert eleştiriler gelmeye başlasa da bunu bir şekilde yönetebilirler.
Buradayız evet, mesajı kendi kitlesine verdiği bir mesaj mı? Yani
tabii kendi
kitlesine. Ben buradayım, ben bir yere gitmiyorum.
Millet İttifakı'na ve içeriden çekil diyenler var mı kendisine bilmiyorum yani artık şu saatten
yok,
sonra
öyle bir
Türkiye'yi.
Şey olmaz herhalde.
Ben de zannetmiyorum. Evet. Dolayısıyla o seçmene yönelik bir şey. Ama seçimleri ikinci turda da farkla kaybettikten sonra CHP'nin başında kalabilmesi mümkün değil. Siyaseten artık Kılıçdaroğlu dönemi
kapandı. Ne yapacak? Çekilecek mi Kılıçdaroğlu? Yani evine mi çekilecek? Değil. Yani mutfağına mı çekilecek?
Artık mutfaktan video çekebilir gençlere YouTube videoları ama bundan sonra siyaseten anlamlı bir aktör olması hiçbir şekilde, hiçbir denklemde mümkün değil. Vekil de olamadı zaten, artık parlamentoya daha giremiyor. Yine diğer o 4 partinin, 5 partinin başkanı da benzer şekilde vekil olamıyorlar. Onlar Cumhurbaşkanı yardımcıları çünkü olacaklardı. Onların da öyle bir durumu var ve Kılıçdaroğlu 37 tane vekil verdi diğer partilere. Bu CHP içinde
bu da
muazzam
bir hesap hatası değil mi?
Ya şöyle, Kılıçdaroğlu adına, kendi bekası ve çıkarı adına doğru bir hareketti. Ama adaylığını garanti altına aldı. Çünkü sadece İYİ Parti ile karşı karşıya gelseydi, ikili bir ittifak kursaydı Meral Akşener adaylığını dayatamayacaktı, o belli. Dolayısıyla diğer o 4 küçük partiyi yanına alıp onlara böyle normal küsuratlı oylarının çok ötesinde vekillikler vererek onların desteklerini aldı ve kendi adaylığını garanti haline getirdi. Kazansaydı yani şu, doğru bir hamle olurdu. Çok ilginç kendi değil mi? Bir kumar oynadı. Partisini masaya sürdü ve evet, kaybetti.
Yeniden Refah Partisi 2.8 oy aldı.
Tabii hepsinin oylarını katladı yani tek başına.
5 milletvekili çıkardı. Yani %0.50 muhtemelen.
Yani şöyle.
Partiler 11 milletvekili çıkardı.
İyi Parti ve CHP'yi bir kenara koy. Diğer 4 parti, Gelecek, Saadet, Deva ve Demokrat Parti toplam 3. oyu bence 1 puanı zor bulur. Yani şu anda çünkü CHP'ye taşıdıkları hiçbir oyu yok. Bu çok açık olarak
bu
görülüyor.
Çok değil mi?
Ve bunun karşılığında 37 tane vekil aldılar. Bundan sonraki parlamento dinamiklerinde de CHP'den ayrılarak tabii, kendi ayrı yolunda bir ilerleyecekler. Zaten ideolojik bir birliktelik, bütünlük yok. Dolayısıyla bu anlamda partisini masaya sürdü, kumar oynadı ve kaybetti. Bunun da bedelini tabii Kılıçdaroğlu
ağır
ödeyecektir.
Oldu. Evet. Aynen. Şimdi dış politikaya geçelim biraz istersen. Aslında uluslararası gündem de çok yoğun ama evet, dış politikayı seçim üzerinden konuşalım istiyorum.
Doğru.
Biz burada yine konuşmuştuk. AK Parti'nin dış politikada çok etkili, Cumhurbaşkanı'nın liderler diplomasisinde çok etkin bir rolü olduğunu ve Türkiye'nin dış politika profilini evet, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişlettiğini, yükselttiğini hep söyledik. Karşı tarafta da farklı bir dış politika argümanı vardı ve son haftalarda da biz bunu argüman olmaktan çıkan ve pratiğe dökülen bir seyirde izledik. Neydi o? Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan bir tweetiydi. İnanılmaz bir tweetti.
Kesinlikle.
Çünkü yani gerçekten somut verileri var mıydı?
Siyasi teamüllerin dışında
ya
bir
inanılmaz
hareket.
Yani inanılmaz bir şeydi ve insanları ben ürküttüğünü düşünüyorum. İkincisi güvenlik siyaseti. Burada da çok muğlak açıklamalarda bulundu. Mesela terörün her türlüsüne karşıyız dedi. Hı. Ne demek istiyorsun? Orta Doğu'da terörü, bütün terör şeyini çözeceğiz dedi. Sorunu çözeceğiz dedi. Bu nasıl bir hedef? Hangi araçlarla yapacaksınız? Üçüncüsü de savunma sanayiydi. Evet. Türkiye'nin en
doğru,
ama en etkili
başarılı
olduğu,
olduğu,
başarılı
alanı,
olduğu
hedef
alanı
çok büyük
kendisi de hedef siyasi aldı. Parti üyeleri de hedef aldı.
Da,
Millet
hatta
İttifakı'nın
da
diğer üyeleri de hedef aldı. Şimdi sonuçlara bakarak burada neyi görüyoruz? Yani buna büyük bir destek olduğu evet, anlaşılıyor.
Ya şimdi şu gerçek var. Yani ekonomi gerçekten şu anda iyi değil. Bunu
tamam,
kabul etmek
evet,
durumunda.
Herkes kabul
çünkü
ediyor.
Bir hayat pahalılığı var.
Enflasyon
bunun,
var.
Bunun evet, birçok sebebi var. Pandemi olabilir, deprem olabilir, küresel enflasyon yükselmesi ama Türkiye'nin kendi iç yapısal sorunları da
evet,
birleştiği
tabii,
zaman
tabii,
bir ekonomi problemi
doğru,
var. Ve Türk halkı normalde yapılan hep projeksiyonlarda, sosyolojik analizlerde hatta bu Türkiye'nin de dışındaki ülkelerde ne denir? Halkın %70'i ekonomi temelli oy kullanır.
Evet.
İnsanlar çünkü kendini merkeze alır, cebini merkeze alır, evet, hayat şartlarına, mutfağına bakar
evet,
vesaire. Dolayısıyla ekonomi kötü olduğu için Millet İttifakı da şunu düşündü. Biz bunun üzerine bir siyaset inşa ederiz ve oyu alırız. Bununla birlikte PKK'nın siyasal uzantısı FETÖ'nün de desteğiyle halkın çok fazla radarına girmeden bu işi halledebiliriz diye bence düşündüler. Ama herkes yanıldı. Küresel aktörler de yanıldı.
Tabii.
Türkiye'deki birçok siyasi analiste muhalefet de yanıldı. Çünkü Türk halkı mesele vatansa gerisi teferruattır dedi. Yani bu Anadolu irfanını insanlar göremedi. İnsanlar mutfağında sorun yaşasa da, alım gücü düşmüş olsa da vatanından, vatanına ilişkin değerden, Türkiye'nin ulusal güvenliğinden vazgeçmedi. Yani yeniden kardeşim FETÖ'yü ben kabul etmem dedi. PKK'nın güçlenmesine asla izin vermem dedi. Suriye'de devlet kurmasına ben izin vermem dedi. Kendini, irfanını bence gösterdi. Bu da yükselen bir pozitif milliyetçi dalga Türkiye'de beraberinde getirdi. Sayın Erdoğan'a akan oylar da işte MHP'nin güçlenmesi vesaire gibi noktalarda da bu kendini ciddi anlamda gösterdi. Yani Kılıçdaroğlu ulusal güvenliği tehdit eden bir aktör olarak kendini konumlandırdı. Yani gerçekten seçildi.
Ya böyle istemedi tabii ki de ama anlatamadığı
ama
için.
Sadece anlatamadığı için değil.
Ve yanlış stratejiler
girdiği angajmanlar için da bunu gösterdi. Yani FETÖ inceye operasyon çekiyor, kasetler yayınlıyor, senin muhalif olarak gördüğün, oy bölen olarak tanımadığın adamı yok ediyor ve sen bundan bununla işbirliği yapıyorsun.
Nemalanmaya
çalışıyorsun.
Ertesi gün davet ediyorsun mitinge falan.
Ya bu olabilir mi? İki, PKK'nın siyasal uzantısıyla masaya oturuyorsun. İşte kayyum meselesinden Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkartılması vaadine kadar birçok meselede PKK Suriye, PKK'nın Suriye kolunu PYD'ye, YPG'ye tehdit görmeyen ifadelere kadar uzanan bir denklemde sırf oradan gelecek %10'luk oyun üzerine bir şey inşa ediyorsun. Ya bunu Türk halkı kabul etmedi. Dolayısıyla bunun geri dönüşü de çok olumsuz oldu ve beklenenin çok altında bence kendi adına ve destekçiler adına tabii, oy kaybetti.
Mesela PKK ile ilgili meselede şöyle bir argüman geliştirmişti muhalefet. Ya bu örgütün ismini zikrederek onun reklamını yapmayalım. Zaten bu devletin...
Yani Türk halkı yani, ahmak değil. Yani insanlara kendi seçmeninizin aklıyla, zekasıyla dalga geçmeyin.
Doğru. Şimdi
insanlar bunu kabul
etmez.
Şimdi
şu konuyu tartışacağız ama vaktimiz tabii azaldı. Bu milliyetçilik meselesi. Şimdi sonuçlar bize gerçekten milliyetçi bir siyasal motivasyonun ve bir sosyolojinin olduğunu gösteriyor. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Ama bizi dinleyenler açısından açıklamak gerekirse bu böyle bildiğimiz bir milliyetçilik değil. Yani bir negatif, etnik kökene dayanan, etnik tabii hegemonyayı başka etnik kökenlerin üstünde dayatan, vatandaşlık bağı üzerinden
vatanseverlik yükselen bir vatanseverlik
bu dünya aslında ölçeğinde zaten ve devletin daha güçlü, daha dayanıklı olmasını isteyen bir konu. Türkiye'de yani şunu, de farklı. Ne söylüyor? Sonuçlar bize ne söylüyor?
Biz sıradan bir devlet değiliz. Sıradan bir halk değiliz. Biz imparatorluk bakiyeyiz. Yani insanların tarihi kolları çalıştı. Yani binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Bir halk var. İmparatorluklar kurmuş. İşte Balkanlardan Afrika'ya, Asya'ya kadar uzanan alanda büyük imparatorluklar kurmuş bir milletten bahsediyoruz. Ve bu milletin içerisinde etnik olarak çok farklı bileşenler de var. Ve bunlar bir araya gelerek büyük bir dava etrafında toplanabiliyorlar. Bence işte Anadolu
milliyetçilik de bu zaten aslında.
Anadolu irfanı da işte bu şekilde. Hani yoksa dar etnik temelli bir Türklük üzerinden Türk milliyetçiliği ve diğer tüm etnisitelerinden kendini üstün gören bir anlayıştan bahsetmiyoruz. Bunu yapan PKK'nın şu anda Kürtçülük olarak ifade ettiğimiz Kürt milliyetçiliği veya Türkiye'de işte çok dar, marjinal böyle Türkçülük üzerinden seküler bir şekilde dışlayıcı, kendini üstün gören bir anlayışla bence işi Ümit Özdağ vesaire gibi isimlerin temsil ettiği bir dalga. Bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar çok marjinal aslında. Birbirinden beslenen, simbiyotik açıdan Türkiye'de zarar veren anlayışlar. Ama Türkiye'de yükselen şey pozitif milliyetçilik, bir vatanseverlik ve büyük Türkiye'ye
yerlilik,
inanan
millilik, evet yerlilik, millilik, aynı, büyük
işte tam da o işte. Bunun için bunlar doğru. Büyük Türkiye'den, Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Yani kendi ülkesinin güçlü olduğu, ordusuna inanan, savunma sanayine inanan, dünyadaki mazlum halklara himaye edecek, onlara destek olacak, işte Azerbaycan'da Karabağ işgalden kurtaracak, Somali'de devlet inşa edecek, Libya'nın parçalanmasını engelleyecek, emperyalistlerin kucağına düşmesini engelleyecek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir anlayıştan, bir davadan, idealden bahsediyoruz. İşte bu kendini tezahür ettirdi ve Sayın Erdoğan da kendini temsil etti diye düşünüyorum.
Evet doğru, yani bu milliyetçilik evet dünyada yükselen bir trend. Bence Türkiye'nin milliyetçiliği batıdaki milliyetçiliklerden, Güneydoğu Asya'daki milliyetçiliklerden çok çok ayrılıyor. Yani şimdi bir Hindistan'daki milliyetçilik değil. Bence tabii çok yanlış bir şekilde bu seçimin sonuçlarını Türkiye'de aşırı sağ konsolide oldu şeklinde değerlendirmek
yani
de son derece.
Yani dünyaya Avrupa
yansın
liberal değerlerle yani, bakan, onların evet, koduyla tabii okuyan yani, ve ezberlerle konuşan.
Ve burada sağda konumlanan ya da muhafazakar alanda konumlanan herkesi aşırı sağla bence nitelemek, sıfatlandırmak çok çok yanlış. Bunun içerisinde çok ayrı renkler var. Tabii. Ve Türkiye'nin milliyetçiliği de artık yeni kodlara sahip olan. Mesela tekno milliyetçilik diye bir şey var. Ama bu teknolojinin Türkiye'lileşmesi, yerlileşmesi, millileşmesi aynen, anlamını taşıyor. Aynen. Hiç başka bir etnik unsuru bünyesinde taşımıyor. Ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor vesaire. Dolayısıyla pozitif
ya MHP'nin serancamına bak yani evet. Bundan 20-30 yıl önceki MHP'nin kodlarıyla tabii Cumhur İttifakı'nın içine girmiş.
MHP'nin kodları aynı değil.
Çok farklı. Evet. Kürtlere bakışı, evet, diğer etnik evet unsurlara tabii bakışı, ki Türkiye hayali ne kadar böyle daha pozitif bir noktaya doğru serildi. Bu çok, Erdoğan'ın yani, evet, etkisi aslında. Yani Erdoğan içine çektiği her unsuru kendi içinde yerleştiriyor, millileştiriyor ve daha kabul edilebilir.
Kabul edilebilir seviyeye
bir
çıkıyor. Bu
noktaya
çok daha doğru
taşıyor. Bu çok önemli bir siyasi
doğru
güç.
Doğru, bunun üzerinde konuşacağız. Evet Can, teşekkürler. Ben bugün teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Seçimleri konuştuk ama konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ikinci tur var, 14 gün var. Türkiye'de 14 günde çok şey olur. Biliyorsun evet, 24 saatin siyasette çok doğru uzun olduğu bir gelenekten geliyoruz biz. 14 gün hayli hayli uzun. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Tabii uluslararası gündemden de kopmak istemiyoruz. Orta Doğu'da yeni gelişmeler var. Örneğin 19'unda Suriye Arap Ligi'nin evet koltuğuna yeniden gelecek oturacak. Eğer bir aksilik olmazsa. Orta Doğu'da başka gelişmeler de var. Bunun Rusya'da, Ukrayna'da, doğru, Fransa'da inanılmaz gelişmeler var aslında. Bunları da konuşmaya devam edelim. Size buradan seslenmeye devam edeceğiz inşallah. Hepinize iyi günler diliyoruz.
Küresel analiz.